Ayrım 39.
Kapıcı artık gitmeye karar verip de sevecen bir ifadeyle Kiye'nin kolunu tuttuğunda profesör başını hayır anlamında salladı ve herkesi şaşırtan bir güçle masaya sarıldı. Ayırmaya çalıştılarsa da masa da adamla birlikte sürüklendi. Bunun üzerine Benedict Pufaf Treyze'ye dönerek "Defol git buradan cadaloz karı!" diye bağırdı. Sonra da meslektaşlarına dönüp "Adam bu karıdan hoşlanmıyor!" diye ekledi. Baba Treyze'yi yakalayıp türlü şakalarla dışarı çıkardı. Çok öfkelenen Treyze babaya alçak sesle kendini daha sonra da rahat bırakmamasını söyledi. Kapıya vardığında sesinin son kalıntılarını bir araya getirip bağırdı. "Bir cinayet önemsiz midir? Bir cinayet önemsiz midir?" Ağzına bir şamar yiyince koşarak evine döndü. Bir katil evine sokamazdı. Hemen kapıyı iki kez alttan, iki kez ortadan, iki kez de üstten kilitledi. Sonra da hırsız falan girmiş mi diye etrafa bakındı. Profesörü ise 10 polis bile yerinden oynatamıyordu. Kapıcı "Gitti artık!" diye cesaret vererek profesörün başını ellerinin arasında zar gibi duran bu başı kapıya doğru çevirdi. Kien bir şey söylemedi. Komiser ellerini gözlerine götürdü. İnsanlar çok küstahtı. Masasını yerinden oynatıyorlardı. Böyle devam ettiği takdirde çok yakında altında hiçbir şey kalmayacaktı. Ayağa kalktı. Minder de çarpılmıştı. "Baylar, olmaz böyle şey!" dedi. Kien'in çevresini saran yaklaşık bir düzine memur dostça konuşarak masayı bırakmasını söylediler. "Her koyun kendi bacağından asılır," dedi içlerinden biri. Baba kadına hemen o gün haddini bildireceğine söz verdi. "İnsan evleneceği kişiyi çok iyiler arasından seçmeli," dedi bellek dehası. Kendisi ancak paralı bir kadınla evlenmeyi kabul edebilirdi. Bu yüzden de hala evlenememişti. Sahneyi yöneten komiser, "Bütün bunlar ne kazandıracak bana?" diye düşündü ve herkesten iğrendi. Benedict Pufaf, "Hadi Profesör Bey, beni mahcup etmeyin, gelin benimle," diye bağırdı. "Eve dönüyoruz artık." Ama Kien yerinden kımıldamadı. Artık komiserin de sabrı tükenmişti. Dışarı emrini verdi. Daha birkaç saniye önce Kien'i güzellikle razı etmeye çalışan 12 kişi masaya saldırıp üzerinden Kien'i kuru bir yaprak gibi silkelediler. Kien yere düşmedi. Öylece kaldı. Yenilgiyi kabul etmiyordu. Boşuna konuşacak yerde mendilini çıkarıp kendi eliyle gözlerini bağladı. Düğümü canı acıyana dek çekti. Arkadaşı onu koluna girerek dışarı çıkardı. Kapı kapanır kapanmaz bellek dehası parmağını alnına dayayarak "Suçlu dördüncüsüydü," dedi. Karakolda o günden başlayarak Trezyonum'un asansörcüsünün dikkatle gözlenmesine karar verildi. Caddeye çıktıklarında kapıcı Profesör Bey'e kendi bölmesine gelmesini önerdi. Evine gittiği takdirde öfkelenebilirdi. Ne gerek vardı başına dert açmaya? Şimdi ona gerekli olan dinlenip kendine gelmekti. "Evet," dedi Kien, "o kokudan tiksiniyorum." Evi temizlenene dek kapıcının önerisini kabul edecekti. Düğme. Kaçmayı başaran Fischer'le Trezyonum'un önünde hiç beklemediği biçimde karşılandı. Yazgılarından ve çenesi düşüklüklerinden ötürü tasalandığı kendi adamlarının yerine heyecanlı bir kalabalık büyük kapıya doğru dalgalanmaktaydı. Fischer'liği gören bir yaşlı adam "Kambur!" diye acı acı bağırdı ve kireçlenmiş kemikleri el verdiği ölçüde büzüldü. Söylentilerin dev bir cüceye dönüştürdüğü suçludan korkuyordu. İki büklüm olduğunda cüce kadar küçülmüş oluyordu. Yaşlı adamın zayıf çığlığını algılayan bir kadın bu çığlığı daha yüksek sesle yineledi. Bunun üzerine herkes duydu. Ortak bir dileği dile getirmenin mutluluğu tümünü etkiledi. Alan "Kambur! Kambur!" bağırtılarıyla çalkalandı. Fischer'le "Çok memnun oldum!" diyerek eğildi. Bir kitleden kitlesel kazançlar sağlanabilirdi. Kien'e geri verdiği bir dolu paradan ötürü öfkelenmişti. Şimdi burada bu zararını gidermek niyetindeydi. Eski tehlikenin verdiği sersemliği henüz üzerinden atamamış olduğundan yenisinin kokusunu hemen alamadı. Başının üzerinde dalgalanan heyecanlı çığlıklar Fischer'liği de sevindiriyordu. Amerika'ya gittiğinde satranç sarayından çıkarken de böyle tezahüratla karşılanacaktı. Müzik çalacak, insanlar bağıracak, kendisi de onların ceplerinden dolarları aşıracaktı. Polis ise kendisine de zarar verecek olan bu duruma seyirci kalacaktı. Orada Fischer'le hiçbir şey olamazdı. Milyonerler kutsaldı. Yakınında duran 100 polis ondan istediği gibi davranmasını rica edeceklerdi. Burada ise o denli anlayışla karşılanmıyordu. Polisleri Trezyonum'un da bırakıp çıkmıştı. Dolarların yerine yalnızca bozuk para vardı. Ama Fischer'le bunu da alıyordu. Savaş alanına, başka değiş içine dalabileceği sokaklara elini sokabileceği ceplere, altlarında saklanıp kurtulabileceği bacaklara baktığı sırada alandakilerin coşkunluğu da korkutucu boyutlara varmaktaydı. Herkes inci kolyeyi çalan haydutun yakalanmasında kendi payı da bulunsun istiyordu. Kalabalığın içinde en sakin olanları bile soğukkanlılıklarını tümüyle yitirmişlerdi. Kendisini tanıyanların arasına karışmak cesaretini göstermek. Hırsızın bu küstahlığı akıl alır gibi değildi. Bir ellerine geçirseler, erkekler dayaktan pestilini çıkaracaklardı. Kadınlar önce havaya kaldırıp sonra tırnaklarıyla parçalayacaklardı. Ta ki hırsızdan geriye bir lekeden başka bir şey kalmayana dek. Zaten utanç verici bir lekeden başka bir şey değildi aslında. Ama bütün bunları yapabilmeleri için önce onu görebilmeleri gerekiyordu. Çünkü binlerce kişinin onun etkisi altında kambur diye bağırmalarına karşın cüceyi görebilmiş olanların sayısı en çok bir düzineyi geçmiyordu. Cehennem cücesine giden yol insanlarla asfaltlanmıştı. Herkes onu istiyor, ona susamışlığın acısını çekiyordu. Meraklı babalar çocuklarını başlarının üzerine kaldırıyorlardı. Böylece bir taş iki kuş vurmuş oluyorlar, çocuklarını hem ayakları altında ezilme tehlikesinden kurtarıyor, hem de onlara öğrenme olanağı sağlamış oluyorlardı. Komşular ise bu babaların böyle bir anda bile çocuklarını düşünmelerini hoş karşılamıyorlardı. Birçok anneler çocuk kaygısını çoktan geride bırakmışlardı. Çocuklarının bağırmasını engellemiyorlar, duymuyorlardı. Duydukları tek şey kambur diye haykıran seslerdi. Fişer'le biraz fazla gürültü çıkarıldığı kanısındaydı. İnsanlar yaşasın dünya şampiyonu diye bağıracak yerde kambur diye haykırıyorlardı. Neden dünya şampiyonu değil de kambura yaşasın dendiğini anlayamıyordu Fişer'le. Her yandan sıkıştırılmaktaydı. Onu daha az sevip cebine doldurması için daha çok fırsat yaratmalarını yeğlerdi. Çünkü bu şekilde hiçbir şey elde edemiyordu. Biri parmaklarını sıkıştırıyordu. Bir ara kamburunun nerede olduğunu kestiremez duruma geldi. Tek elle hırsızlığa kalkışması çok tehlikeliydi. "Hey, biraz aşırı düşmüyor musunuz üstüme?" diye bağırdı. Sözlerini ancak en yakınında olanlar anladılar. Ama söylediklerine kimse anlayış göstermedi. Öğretici yumruklarla inandırıcı tekmelere hedef oldu. Bir şey yaptığı söyleniyordu. Ama bu yaptığının ne olduğunu bilebilmeyi çok isterdi. Yakalanmış mıydı acaba? Serbest eline baktı. Hayır, henüz hiçbir cebe dalmamıştı bu el. Mendiller, taraklar, aynalar gibi her zaman çalabilecek ufak tefek bulurdu. Bunları aşırmak, sonradan da üç almak amacıyla fırlatıp atmak alışkanlığıydı. Oysa şimdi eli utanılacak denli boştu. Peki ama bu insanlar neden onu suçsuz anında yakalamaya kalkışıyorlardı? Henüz hiçbir şey çalmamışken dövüp duruyorlardı. Yukarıdan yumruk, aşağıdan tekme atıyorlardı ve pek tabii kadınlar da kamburunu çimdikliyorlardı. Gerçi canı acımıyordu. Bu budalalar adam dövmesini hiç bilmiyorlardı. Cennetin yıldızlarında yumruk atma sanatını bedavadan öğrenebilirlerdi. Ama insan hiçbir şeyin sonunu önceden kestiremeyeceğinden ve görünüşte acemilerin bir vuruşta bu alanda otorite olduklarını kanıtladıklarına rastlandığından Fişer'le acı acı haykırmaya başladı. Genellikle karga gibi olurdu sesi. Ama örneğin şimdiki gibi zora geldiğinde sesi bir bebek sesi gibi de çıkardı. O zaman ciğerlerinin gücü de bir küçük çocuğun ciğerlerinin gücüne eş olurdu. Yakınında duran bir kadın tedirginleşerek çevresine bakındı. Çocuğu evde yatıyordu. Kadın çocuğunun peşinden gelip insanların arasına karışmış olabileceğinden korkmuştu. Gözlerinin ve kulaklarının yardımıyla çocuğunu aradıysa da çabası boşuna oldu. Çocuğun arabasının başındaymış gibi diliyle yatıştırıcı sesler çıkardı ve sonunda kendi tedirginliği de geçti. Ötekiler ise çocuk sesine kanıp hırsızlık uğruna katil olan suçlunun varlığını unutmadılar. Kalabalık büyük olduğundan arada ezilmekten korkuyorlardı. Bu yüzden acele etmeye başladılar. Vuruşları giderek kötüleşti ve hedefini sık sık şaşırır oldu. Ama çembere aynı şeyi amaçlayan yeniler girdi. Fişer'le genel durumdan hiç hoşnut değildi. İstese bu çeteden çok kolay kurtulurdu. Elini koltuk altlarına atması ve çıkaracağı banknotları kalabalığa fırlatması yeterliydi. Belki de çevresindekilerin istediği bu paralardı. Tabii satıcı olacak o bencil, o iğrenç yılan herkesi kışkırtmıştı. Bu yüzden onlar da Fişerli'nin parasına göz dikmişlerdi. Fişerli kollarını sımsıkı gövdesine yapıştırdı. Emrindekilerin şeflerine karşı bu edepsizce davranışlarına çok kızmıştı. Hayır, kendisi göz yummazdı bu tür davranışlara. Yılanı cehennemin dibine gönderecekti. Şu anda çıkarmıştı işten. Bunu nasıl olsa yapacaktı günün birinde. Ölü taklidi yapıp yere düşmeye karar verdi. Çevresindeki haydutlar ceplerini aradıkları takdirde kendisinden ne istendiğini anlamış olacaktı. Cebini aramaya kalkışmadıkları takdirde ise Fişerli'nin öldüğünü sanıp kaçacaklardı. Ama bu planı yapmak uygulamaktan daha kolaydı. Fişer'le yere düşmeye çabaladı. Kamburu çevresindekilerin dizlerine takıldı. Yüzü ölmek üzere olanların ifadesini almış, çarpık bacakları bükülmüştü. Son nefesi çok küçük olan ağzı yerine burnundan çıktı. Sımsıkı kapalı olan gözleri açılıp donuklaştı ve göz bebekleri yukarı kaydı. Ne var ki biraz erkendi bütün bu hazırlıklar için. Planı kamburu yüzünden uygulanamadı. Fisher'le kendisini neyle suçladıklarını dinliyordu şimdi. Zavallı barona yazık olmuştu. Bir inci kolye uğruna yapılmazdı bu. Genç barones tanımsız bir dehşeti yaşamıştı. Kocasıyla birlikte tüm yaşamı da yıkılıp gitmişti. Evlenirdi belki bir başkasıyla. Ama bunun için kimse zorlayamazdı onu. Cüceler için bu işin cezası 20 yıldı. Ölüm cezası yeniden konmalıydı. Sakatların kökü kurutulmalıydı. Bütün suçlular sakatların arasından çıkıyordu. Hayır, daha doğrusu bütün sakatlar suçlu kişilerdi. Neden bakıyordu böyle sanki suçu yokmuş gibi? Çalışmalıydı. Başkalarının ekmeğini çalmaya kalkışmamalıydı. Böyle bir kambur ne yapacaktı o incileri? O Yahudi burnu kesilmeliydi. Fisher'le kızmıştı. Bu insanlar körlerin renklerden söz etmesi gibi söz ediyorlardı inci kolyelerden. Keşke bir kolyesi olsaydı. Tam o anda yabancı dizlerin baskısı kalktı. Kamburu özgür kaldı ve Fisher'le nihayet yere yığılabildi. Donuklaşan gözleriyle çevresindekilerin onu bıraktıklarını saptadı. Zaten daha sövüp saymaları sürerken kalabalığın eskisi kadar yoğun olmadığını görmüştü. Kambur çığlıkları daha yüksekti ama şimdi kilise yönünden gelmekteydi. Çevresindekileri suçlarcasına gördünüz mü diyerek ayağa kalktı ve yanında kalmış olan birkaç kişiye baktı. Aradıkları orada. Çevresindekiler bakışlarıyla Fisher'lerin kiliseyi gösteren sağ elini izlediler. Fisher'li ise sol eliyle yıldırım hızıyla üç cebi karıştırdı. Bulabildiği tek şey olan tarağı tiksinerek fırlatıp attı ve oradan toz oldu. Fisher'li ancak mucize diye nitelendirilebilecek kurtuluşunu kime borçlu olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Fisher'ın alanda ötekilerin eşliğinde onu beklemiş ve bu bekleme yalnız ona çok uzun gelmişti. Çünkü lağımcı şefin ne kadar geciktiğinin farkına varmamıştı bile. Saatlerce ayakta durabilir ve yine saatlerce hiçbir şey düşünmeyebilirdi. Ne eğlenceyi ne de can sıkıntısını tanırdı. Kimi ağırkanlı, kimi de tez canlı olduğu için tüm insanlar ona yabancı kalmıştı. Onu karısı kaldırır, karısı yollar ve yine karısı karşılardı. Saati ve zamanı karısıydı. Kendini en rahat hissettiği atmosfer sarhoşluk atmosferiydi. Çünkü bu atmosferde başkaları da saat unuturlardı. Köre gelince beklerken krallar gibi eğlenmekteydi. Bir gün önce aldığı bahşişin yüksekliği başına vurmuştu. Bugün daha yükseğini alabilmeyi umuyordu. Gereken parayı kazanır kazanmaz Siegfried Fisher firmasından ayrılıp bir büyük mağaza kuracaktı. Çok büyük olmalıydı bu mağaza. Diyelim 90 satıcı kadını çalıştırabilecek kadar. Bunları kendi seçecekti. 90 kilodan aşağı olanlar kesinlikle işe alınmayacaktı. Mağazanın sahibi kendisi olacağından istediğini alabilirdi. En yüksek aylıkları verecek, böylece de rakiplerinin elinden en kilolu satıcı kadınlar alacaktı. Böyle bir kadın nerede olsa aynı doğru söylentiyi duyacaktı. Johann Schiver'in, dipnot, Schiver, sözcüğü Almanca'da kilolu ağır anlamına gelir. Mağazasında aylıklar daha yüksektir. Mağaza sahibi de yanında çalıştırdığı her kadına karısıymış gibi davranır. Bunu duyan kadınlar başka erkeklere canın cehenneme deyip ona koşacaklardı. Mağazasında her şey bulunacaktı. Kremler, kemik taraklar, saç fileleri, temiz mendiller, erkek şapkaları, köpek mamaları, siyah gözlükler, cep aynaları, kısacası her şey. Yalnız düğme satılmayacaktı. Vitrinlerde üzerlerinde burada düğme satılmaz yazılı panolar bulunacaktı. Gezgin satıcı ise kilisede uyuşturucu madde arıyordu. Bu maddelerin yakınlığı üzerinde uyuşturucu etki yaratıyordu. Sürekli olarak gizli bir paket buluyor ama bu paketi gerçekten bulmadığını da biliyordu. Bunu anlayacak denli akıllıydı. Adamların üçü de konuşmuyordu. Aralarında yalnızca Fisher'ın giderek endişelendiğini açığa vuruyordu. Fisher'lerin başına bir şey gelmiş olmalıydı. Hala görünürlerde yoktu ve küçücük bir insandı. Söz verdi mi sözünü tutardı. 5 dakikada geleceğini söylemişti. Fisher'in o sabah gazete okuduğu bir kaza haberi üzerine hemen Fisher'le'yi düşünmüştü. Kazada 2 lokomotif çarpışmıştı, biri anında ölmüştü, bir diğeri de ağır yaralı olarak kaza yerinden kaldırılmıştı. Fisher'in şimdi bakmaya gidecekti. O yasaklamış olmasaydı giderdi. Büyük bir şef olduğu için saldırıya uğramıştı hiç kuşkusuz Fisher'le. Çok kazanıyor, kazandığı tüm parayı da üstünde taşıyordu. Fisher'in göre o olağanüstü bir insandı. Cücenin düşmanlarını karısı kışkırtmıştı çünkü kadın kocasının artık kendisini istemediğini biliyordu. Çok yaşlıydı kocasına göre. Fisher'le ondan bir boşansın, cennetin yıldızlarında elini sallasa ellisini bulurdu. Kilisenin önü iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Fisher'le ezilmişti, bir şeyin altında kalmıştı. Ne olursa olsun gidip bakacaktı Fisher'in. Ötekiler burada kalmalıydı. Fisher'le bir yaratıcıydı. Fisher'in onun bakışlarından korkardı. Baktığı zaman kaçmak ister ama kaçamazdı. Öteki üçü ne düşünürlerse düşünsünler Fisher'le şefleriydi. Onların da korkması gerekirdi. Fisher'le şimdi tekerleklerin altında yatıyor olmalıydı. Kamburunu ezmişlerdi. Fischer ile satranç takımından olmuştu. Dünya şampiyonu olduğu için takımını Trezyon'u daramaktaydı. Bu yüzden öfkelenip heyecanlanmıştı. Belki de hasta olacaktı. Fischer'in ona bakması gerekecekti. Kadın sabah hemen bunu düşünmüştü. Gazeteler yazmıştı. Fischer'le artık hiç gazete okumuyordu. Evet, Fischer'in gidecekti şimdi. Hemen gidecekti. Kadın her tümceden sonra susuyor ve endişeyle alnını buruşturuyordu. Aşağı yukarı geziniyor, kamburunu oynatıyor, aklına yeni birkaç sözcük geldiğinde meslektaşlarının yanına gidip bunları yüksek sesle fısıldıyordu. Ötekilerin de kendisi gibi sıkıntılı olduklarını algılıyordu. Kör bile tek sözcük söylemiyordu. Oysa keyfi yerinde olduğunda iyi konuşmasını becerirdi. Kadın Fischer'le'yi tek başına aramak istiyor, ötekiler de peşinden gelirler diye korkuyordu. Hemen dönerim diye seslendi birkaç kez. Uzaklaştıkça daha yüksek sesle bağırıyordu. Adamlar yerlerinden kımıldamadılar. Fischer'in korkusuna karşın mutluluktan uçacak gibiydi. Fischer'le'yi bulacaktı. Fischer'le yaşadığı o korkunç felaketten sonra bir de kendi adamlarına sinirlenmemeliydi. Onlara kendisini beklemelerini söylemişti. Kadın dikkati çekmemeye çalışarak kilisenin önündeki alana süzüldü. Köşeyi döneli çok olmuştu. Hızlanacak yerde zaten küçücük onun adımlarını ağırlaştırdı ve küçücük başını kramp geçirircesine döndürüp arkasına baktı. Satıcının, zamcının ya da o düğme toplayıcının arkasından geldiklerini gördüğü takdirde Fischer'le'yi ezmiş olan lokomotif gibi ansızın duracak ve sadece bakıyordum diyecekti. Ancak arkasından gelenler geri döndükten sonra yerinden kımıldayacaktı. Kimi zaman biraz bekliyor, kilisenin arkasında bir pantolon görür gibi oluyor, sonra ortada böyle bir şey olmadığını anlayınca yine sessiz adımlarla ilerlemeye koyuluyordu. Bu kadar insanı çoktandır bir arada görmemişti. Bunların hepsi birer gazete alsalar bir haftalık kazancını elde etmiş olurdu. Ama gazeteler cennetin yıldızlarındaydı ve Fischer'in şu anda gazeteleri düşünecek zamanı yoktu. Şimdi Fischer'in emrinde çalışmaktaydı. Fischer'le günde 20 şilin ödüyordu. Firması büyük olduğu için bu miktarı ödemeyi kendisi istemişti. Kadın Fischer'le'yi bulabilmek için saklandı. Olduğundan daha da küçüldü. Fischer'le bir köşede yerde yatıyor olmalıydı. Sesini duyuyordu. Peki ama neden göremiyordu onu? Eliyle yerleri yokladı. Bu kadar da küçük değil diye fısıldayarak başını salladı. Artık kalabalığın arasına karışmıştı. Yere eğilmiş olduğu için yalnız kamburu görünüyordu. Bunca iri insanın arasında nasıl bulacaktı Fischer'le'yi? Kalabalığın arasında eziliyordu. Fischer'le'yi de eziyor olmalıydılar. Ezilmişti Fischer'le. Bırakmalıydılar onu. Soluk alamıyordu. Ağzını açıp kapatıyordu. Ölmek üzereydi. Ansızın Fischer'in hemen yanında biri kambur diye bağırarak kamburuna vurdu. Ötekiler de bağırmaya ve yumruk atmaya başladılar. Kalabalık kadının üstüne saldırdı. Burada da yer elverişli olduğundan daha güçlü yumruklar atılabiliyordu. Fischer'in yere yuvarlandı. Yüzüstü yatıyor ve hiç kımıldamıyordu. Acımasızca dayak yemekteydi. Kamburuna vuralım derken her yanına vuruyorlardı. Kitlenin tümü bu noktaya yığılmaktaydı. Kamburun gerçek olduğundan kuşku duyulamazdı. Kitle tüm öfkesini bu kambura boşaltıyordu. Kadın kendinde güç bulduğu zamanlar Fischer'in yazgısından korkuyor ve o dünyada sahip olduğum tek varlık diye inliyordu. Sonra kendinden geçti. Fischer'in durumu iyiydi. Kilisenin arkasında dört adamından üçünü buldu. Fischer'in ise yoktu. O nerede diye sorarak elini göbeğinin hizasında tuttu. Böylece kısa boylunun nerede olduğunu sormak istiyordu. Gezgin satıcı hemen sıvıştı diye yanıtladı. Ayakta uyuyordu. Kadın değil mi? Şaşmamak gerek dedi Fischer'le. Beklemesini bilmez. Mutlaka işi vardır. Parasını yitirmiştir. Yıkılmıştır. Bütün kadınlar sakat aslında. Kör yüzünde korkutucu bir ifadeyle kadınlarıma laf söylemeyin Bay Fischer'le diye onun sözünü kesti. Benim kadınlarım sakat değildir. Küfür etmeye kalkışmayın. Bu sözlerin ardından neredeyse mağazasını da anlatmaya kalkışacaktı. Ama rakibine bakınca aklı başına geldi. Yalnızca benim mağazamda düğme satılması polisçe yasaklanmıştır demekle yetinerek sustu. Damcı gitti diye homurdandı. Güçlükle verilebilen bu yanıt henüz Fischer'in ilk sorusuna verilen bir yanıttı. Şefe gelince yüzünü buruşturmuştu. Başı göğsüne doğru düştü ve sonuna dek açılan gözleri yaşlarla doldu. Çevresindekilere acı dolu bakışlarla bakıp hiçbir şey söylemedi. Sağ eliyle alnına vuracak yerde burnuna vurdu. Sonunda konuşmaya başladığında çarpık bacakları da sesi gibi tir tir titremekteydi. Baylar diye söze başladı ağlayarak. Yıkıldım. Ortağım beni sözün burasına geldiğinde bedeni bir isyan dalgasıyla sarsıldı. Aldattı. Biliyor muydunuz bunu? Ödemelerini durdurup cebinde benim param olduğu halde polise gitti. İşte lağımcı tanığımdır. Susup sözlerinin onaylanmasını bekledi. Lağımcı başıyla onayladı onaylamasını ama ancak birkaç dakika sonra. Bu birkaç dakika içerisinde büyük mağaza içindeki 90 çalışanını da yıkıntıları altına gömerek çöktü. Kilise de çöktü. İçinde uyuşturucu madde namına ne varsa ya da ne konulması öngörülmüşse kiliseyle birlikte itip gitti. Artık uykuyu düşünecek hal kalmamıştı. Yıkıntılar kaldırılırken büyük mağazanın bodrumunda dev bir düğme deposu bulundu. Fisher ile lağımcının başıyla onaylamasından sonra konuşmasını sürdürdü. Hepimiz yıkıma uğradık. Sizler işinizi yitirdiniz. Benim de yüreğim kan ağlıyor. Sizleri düşündüm. Bütün paramı yitirdim. Yasak işler çevirmekten ötürü polis tarafından aranıyorum. Birkaç güne değin polisin arama celbi gelecek. Kendiniz de göreceksiniz. Emin bir kaynaktan öğrendim bunu. Saklanmak zorundayım. Bir daha nerede ortaya çıkacağımı yalnız Tanrı bilir. Belki de Amerika'ya giderim. Yol param olsaydı. Ama nasılsa bir yolunu bulurum kurtulmanın. Benim gibi bir satranç oyuncusu hiçbir zaman her şeyini yitirmiş olamaz. Yalnızca sizler için korkuyorum. Polis sizin canınızı okuyabilir. Böyle yataklık etme suçunun cezası 2 yıl hapis. Düşünün, birine sırf arkadaşınız olduğu için yardım ediyorsunuz ve birden 2 yıl hapis yatmak zorunda kalıyorsunuz. Neden? Çenenizi tutamadığınız için. Biliyor musunuz ne diyeceğim size? İsterseniz yakanızı kurtarabilirsiniz hapisten. Aklınız varsa ağzınızı açıp tek sözcük söylemezsiniz. Polis Fisher'le nerede diye sorar. Bilmiyoruz dersiniz. Ama Fisher'le'nin yanında çalışıyordunuz değil mi? Bu soruya da yok böyle bir şey diye yanıtlarsınız. Peki ama kulağımıza böyle söylentiler geldi. İyi de söylentilerin aslı yoktur biliyorsunuz. Fisher'le'yi son ne zaman gördünüz? Cennetin yıldızlarından çıkıp bir daha görünmediğinde belki karısı tam olarak gününü biliyordur. Kesin tarih verirseniz o zaman kötü bir izlenim yaratmış olursunuz. Kesin tarih vermezseniz kadına sorarlar. Bir kez de kocası için karakola gitmiş olur. Zararı yok. Siegfried Fisher ve ortakları firması ne iş yapardı? Bunu nereden bilelim sayın başkomiserim? İnkara başladıktan hemen sonra serbest bırakılırsınız. Ha, bakın aklıma çok parlak bir düşünce geldi. Böylesini eminim hiç duymamışsınızdır. Polise gitmenize de gerek yok. Hem hiç yok. Polis rahat bırakır sizi. Sizden hiçbir şey istemez. Yeryüzünde yaşadığınızı bile bilemez. Polis için doğmamış sayılırsınız. Bilmem nasıl anlatayım bunu. Nasıl olur böyle bir şey? Dilinizi tutarsanız olur. Kimseye cennetin yıldızlarındakilerden hiçbirine tek sözcük söylemezsiniz, olur biter. Sorarım size. O zaman benim ilişkiniz bulunduğu gibi saçma bir fikre kim saplanabilir? Size olanaksız diyorum böyle bir şey. O zaman da yakanızı kurtardınız gitti demektir. O zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya başlarsınız. Sen yine kapı kapı dolaşıp satıcılık yapmaya başlar ve uyumazsın. Sen de karına ailenin 1/3'ünü verip pislik temizlersin. Lağımcının da yararlı bir işlevi vardır. Bütün pislikler birikip kalırsa ne olur milyonluk bir kentin hali? Sen de yeniden dilenciliğe çıkarsın. Bir köpeğin ve kara gözlüklerin var nasıl olsa. Biri kalkıp sana bir düğme verirse hiç bakmazsın. Düğme vermeyen olursa o zaman dönüp bakarsın. Düğmeler felaketindir, dikkat et. Yoksa birinin canına kıymaya da kalkabilirsin. İşte böyle, dediğim gibi davranmalısın. Hiçbir şeye sahip değilim ama sizin iyiliğiniz için söylüyorum bunları. Öğütlerimin değeri olan altın cebimde olabilsin isterdim. Ama sizleri sevdiğim için bedava veriyorum öğütlerimi. Heyecanlanan ve duygulanan Fisher'le pantolon ceplerini karıştırdı. Uğradığı yıkımdan ötürü duyduğu acı uçup gitmişti. Çok hararetli konuşmuş olduğu için başlarına gelen felaketin kendisini ilgilendiren bölümünü unutmuştu. Bir iyilik perisi kesilmişti şimdi.